Üçüncü dalga, Alvin Toffler, 10. kaset, 1. yüz. Sayfa numarası 470. Ya ikinci dalgaya özgü siyasal kurumlarımızı koruyabilmek için son çare olarak bu farklılaşmaya karşı koyarız, direniriz ya da farklılaşmayı kabul eder ve söz konusu kurumları ona göre değiştiririz. Birinci yol ancak totaliter yöntemlerle izlenebilir. Sonucuysa ekonomide ve kültür alanında yozlaşmadır. İkinci yol toplumsal evrime ve 21. yüzyılın azınlığa dayalı demokrasisine götürür. Demokrasiyi üçüncü dalga ölçülerine göre kurabilmek için çeşitliliğin artması toplumda gerilimlere, çekişmelere yol açar şeklindeki ürkütücü fakat yanlış inancı bırakmak zorundayız. Hatta aslında tam bunun karşısı doğrudur. Toplumda çekişme sadece kaçınılmaz değil, aynı zamanda aranır bir şeydir. Eğer 100 kişi aynı bakır bileziği isterse sonunda kavga etmek zorunda kalabilir. Ama bu 100 kişiden her biri bir başka hedefe yönelmişse bunların arasında işbirliği, alışveriş, yakın ilişkiler daha kolaylaşır. Yeterli toplumsal düzenlemelerin olması koşuluyla çeşitlilikler güvenli ve oturmuş bir uygarlığın var olmasını sağlarlar. Bugün yeterli siyasal kurumların olmayışı yüzündendir ki azınlıklar arasındaki çekişmeler kavgaya dönüşebilmektedir. Bu tür kurumların bulunmayışı azınlıkları inatçı yapmakta, çoğunluğun sağlanmasını gittikçe daha güçleştirmektedir. Kitleselliğe yer vermeyen bir uygarlığın doğuşu, çoğunluk iktidarının ve tercihleri dile getirmek için kullanılan oy verme mekanizmasının geleceğiyle ilgili huzur kaçırıcı birçok sorunun su yüzüne çıkmasına yol açar. Gelecekte bir gün tarihçiler oy vermeye ve çoğunluk sağlama çabalarına haberleşme alanında az gelişmiş toplumların başvurduğu arkaik uygulamalar diye bakabilirler. Günümüzün tehlikeli bir dünyasında bütün iktidarı bir kişiye devredemeyeceğimiz gibi çoğunluk sisteminin sağladığı o zayıf halk etkisinden de vazgeçemeyiz. Hele küçük bir azınlığa bütün öbür azınlıkları baskı altına alacak kadar geniş karar alma yetkisi tanıyamayız. Onun içindir ki ikinci dalganın o kaypak çoğunluğu bulabilmek için yararlandığımız kaba yöntemlerini köklü bir şekilde gözden geçirmek zorundayız. Amacı azınlıklar demokrasisi olan yeni yaklaşımlara, amacı zorla ya da oy hakkını kısıtlayarak, davaları çaktırmadan birbirine karıştırarak ya da seçim oyunlarına başvurarak sağlanmış uydurma çoğunluklara farkları örtbas etmek yerine bunları büsbütün açıklığıyla ortaya koymak olan yöntemlere ihtiyacımız vardır. Kısacası, bütün sistemi çeşitli azınlıkların oynayacakları rolleri güçlendirecek ama bir çoğunluk sağlanmasını da kolaylaştıracak şekilde modernize etmek zorundayız. Bunun için de işe demokrasinin simgesi olan oy sandığından başlayıp siyasal yapıda köklü değişiklikler yaparak başlamamız gerekecektir. İkinci dalga toplumlarında ulusal iradeyi belirleyen oylama iş başında bulunan seçkinlere önemli bir geri besleme sağlamıştır. Şu ya da bu nedenle durum çoğunluğunun dayanamayacağı bir şekil alınca ve seçmenlerin %51'i bu oyları belli edince seçkinler en azından partilerini ya da izledikleri politikaları değiştirebilirlerdi veya başka bir çare ararlardı. Ancak dünün kitle toplumlarında bile %51 pek fazla yontulmamış kaba bir araçtı. Çoğunluğu belli etmek için oylama halkın görüşleri hakkında bize bir fikir vermez. Belirli bir tarihte kaç kişinin onu istediğini bize söyler ama bunu ne kadar çok istedikleri hakkında bir açıklama yapmaz. En önemlisi kendisine ne verilirse ondan vazgeçeceğini bize hiç bildirmez. Oysa bu birçok azınlıktan oluşan bir toplumda çok önemli bir bilgidir. Kitlesel bir toplumda çoğunluk iktidarının bu çok iyi bilinen kusurları hoşgörüyle karşılanırdı. Çünkü başka nedenlerin yanında bir de azınlıkların çoğu bütün sistemi alt üst edecek güçten yoksundu. Herkesin sadece bir azınlığa mensup olduğu bugünün toplumlarında ise artık bu böyle değildir. Üçüncü dalganın insanlıktan uzak toplumlarında sanayi çağının geri besleme sistemleri artık çok kaba kalmaktadır. Onun için oylamayı ve seçimleri büsbütün yeni şekillerde kullanmak zorundayız. Evet hayır şeklindeki çok basit bir oylama düzeninin yerine karşılıklı bir takım bilgi alışverişine olanak tanıyan şöyle sorulara yer verilebilir. Kürtaj konusundaki tutumumu değiştirsem sen de savunma giderleri ya da nükleer silahlar konusundaki tutumundan vazgeçer misin? Ya da senin projene tahsis edilmek üzere gelecek yılki gelir vergimde ufak bir artış olmasını kabul edersem karşılığında sen bana ne verirsin? Yarının geniş haberleşme teknolojisine sahip toplumunda halkın seçim sandığına uğramadan bu görüşlerini dile getirmesini sağlayabilecek birçok yöntemler ve bu görüşleri siyasal karar verme sürecine katmanın birçok yolu bulunabilir. Bunları da birazdan göreceğiz. Azınlıklar aleyhine olan yanlarını yok etmek için seçim yasalarını da iyice elden geçirmeliyiz. Bunu yapmanın pek çok şekli olabilir. Bir şekli bugün birçok şirkette azınlıkta olan pay sahiplerinin haklarını korumak için alınmış olan önlemleri uygulamaktır. Bu yöntemde seçmen yalnız tercihlerini belirtmekle kalmaz, bunları verdiği önceliklere göre sıralar. Hiç kuşkusuz ağır ağır değişen bir topluma göre kurulu olan partilerimizin yapısını da değiştireceğiz. Bunların yerine sık sık değişen azınlıklar koalisyonuna hizmet eden geçici modüler partiler geliştireceğiz. Belki elçilere gereksinme duyacağız. Bunların işi ülkeler arası ilişkileri değil, aynı ülkedeki azınlıklar arası ilişkileri düzenlemek olacaktır. Azınlıkların birbirleriyle daha çabuk işbirliği yapabilmesine veya yaptıkları işbirliğine kolaylıkla son vermelerine yardımcı olacak bazı kurumlar geliştirmemiz de gerekebilir. Belki de azınlıkların sırayla ya da gelişigüzel bir şekilde bir araya gelip sorunlarını görüşmesini, tartışmasını, pazarlığa girişmesini sağlamak amacıyla forumlar yapmak düşünülebilir. Örneğin doktorlar, motosikletçiler, bazı dinsel gruplar, bilgisayar programcıları konuları ayıklamak, öncelik sırasına göre dizmek üzere eğitilmiş arabulucuların yardımıyla bir araya gelirlerse hiç beklenmedik yapıcı işbirlikleri sağlanabilir. En azından ayrılıklar ve siyasal pazarlık tabanı iyice belli olur. Bu önlemler bütün anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaz ve kaldırmamalıdırlar. Fakat toplumsal ve siyasal anlaşmazlıkların daha akılcı bir düzeye, hele uzun dönemde amaçların saptanmasında etkili olabilirlerse, daha yapıcı bir düzeye getirilmesini sağlayabilirler. Bugün konuların karmaşıklığı pazarlık olanaklarını daha arttırmaktadır. Ancak siyasal sistem bundan yararlanacak gibi düzenlenmemiştir. Kimin kiminle işbirliği yapabileceğinin üzerinde duran bile yoktur. Bu yüzden de gruplar arasındaki gerilimler artmakta ve var olan siyasal kurumlar zorlanmaktadır. Son olarak belki de kendi işlerini kendilerinin düzenlemeleri için azınlıklara yetki vermemiz ve onları uzun dönemli hedefleri saptamak üzere teşvik etmemiz gerekecektir. Örneğin belirli bir semtte o semtte oturan etnik gruba devletin kontrolü altında kendi çocuk mahkemelerini açmaları için yardım edebiliriz. Böylelikle onlar gençlerinin disiplin altına alınması işini devlete bırakmak yerine bizzat kendileri yapabilir. Bu gibi kurumlar o semte herkes tarafından paylaşılan bir hava getirebilir ve düzeni sağlayabilir. Bu yolla zaten işi çok olan devlet kuruluşlarına bir kolaylık sağlanmış olur. Ancak belki de yalnız bu türden reformcu önlemlerle yetinmemiz mümkün olmayacaktır. Yığınsallıktan uzaklaşmış bir toplumda azınlıkların temsilini daha da güçlendirmek için belki bazı görevleri en eski seçim yöntemiyle yani kura çekerek saptamamız gerekecektir. Bazıları yasama organlarına girecek üyeleri tıpkı jüri üyelerini seçtiğimiz gibi seçmemizi ciddi olarak savunmuşlardır. Hukuk ve siyasal bilim profesörü Theodore Becker şöyle soruyor. Neden ölüm kalım kararları seçimle gelen üyelerden oluşan jüriler tarafından verilebiliyor da çocuk bakım evlerine ya da savunma işlerine ne kadar para harcayacağımızı saptamak için yalnız temsilcilerimiz tarafından yapılabiliyor? Var olan siyasal düzenlemenin daima azınlıkların aleyhine işlediğini söylenen Becker, 1976 yılında beyaz olmayan Amerikalıların nüfusun %20'sini oluşturduklarını, oysa temsilciler meclisinde koltukların %4'üne, senatoda %1'ine sahip olduklarını, nüfusun %50'sini oluşturan kadınların temsilciler meclisinde koltukların %4'üne sahip olduklarını, senatoda hiçbir kadın bulunmadığını belirtmektedir. Yoksulların, gençlerin, akıllı ama yırtıcı olmayan kimselerin ve bunlar gibi daha birçok grubun haklarının aynı şekilde yendiğini söylemektedir. Sonra durum yalnız Amerika'da böyle değildir. Bundestag'da yerlerin yalnız %7'si kadınların elindedir. Aynı duruma diğer ülkelerde de rastlanmaktadır. Bu apaçık dengesizlikler elbette sistemin daha az temsil edilenlerin ihtiyaçları konusunda vurdum duymazlığına yol açmaktadır. Becker, Amerikan Kongre üyelerinin %50 ile 60'ı tıpkı askerlikte olduğu gibi kurayla seçilmelidir demektedir. Bu öneri ilk bakışta şaşırtıcı gibi gelse de kurayla seçilen temsilcilerin bugünkü yöntemlerle seçilenlerden daha kötü olup olmayacaklarını ciddi bir biçimde düşünerek karar vermemiz gerekir. Şöyle kafamızı biraz kullansak birçok yol bulabiliriz. Şu anda elimizde jüri saptama ve askere alma yöntemlerinden çok daha başarılı bir şekilde temsilciler seçmemizi sağlayacak teknikler bulunmaktadır. Böylelikle geleceğin kongresinin ya da parlamentosunun çok daha yaratıcı olmasını sağlayabiliriz ve işin garibi bunun gelenekleri pek fazla bozmadan yapabiliriz. Öyle gelişigüzel bir sürü temsilci seçip Washington'a, Londra'ya, Paris'e, Bonn'a ya da Moskova'ya posta etmek zorunda değiliz. İstersek seçimle gelen temsilcilerimizi yerlerinde tutarız. Her konuda kullanılan oyların yalnız %50'si onların olabilir. Geri kalan %50 oyu halk içinden rastgele seçilmiş bir örnek grubu oluşturan kimselere kullandırabiliriz. Bilgisayar, ileri telekomünikasyon ve oylama yöntemleriyle sadece halkı en iyi temsil edecek bir örnek grup seçmekle kalmayız, bu grubun her gün örnek grup olma niteliğini korumasını sağlayabiliriz. Grubu oluşturan bireylere tartışılan konularla ilgili en son bilgileri anında yetiştirebiliriz. Bir yasaya ihtiyaç varsa geleneksel yöntemlerle seçilmiş temsilciler yasama organlarında toplanırlar ve alışılmış şekilde tartışmalarını, hazırlıklarını yaparlar. Ama iş oylamaya gelince seçimle gelen temsilciler tasarının yasalaşması için gerekli oyun yalnız %50'sini kullanırlar. Öbür %50'yi halk içinden rastgele seçilmiş örnek grubu oluşturan kimseler kullanır. Bunlar başkentte değildirler. Ülke içinde çeşitli yerlerde bulunurlar ve oylarını elektronik aygıtlardan yararlanarak kullanırlar. Böyle bir sistem temsili hükümetlerden daha çok temsil olanağı verdiği gibi parlamentoların koridorlarını dolduran lobilerin gücünü de bir anda sıfıra indirir. Çünkü artık yalnızca parlamenterlere kulis yapmak yetmeyecek, halka kulis yapmak gerekecektir. İşi daha da ileri götürebiliriz. Seçim bölgesindeki seçmenler temsilci olarak bir kişiyi değil bir örnek grubu seçebilirler. Bu örnek grup kongrede tek bir kişiymiş gibi çalışabilir ya da içinden bir kişiyi grubu temsil etmek üzere seçebilir. Yeni haberleşme teknolojisinin getirdiği olanaklar sınırsızdır. Bir kere şimdiki kurumların ve anayasaların eskidiğini, çağ dışı kaldığını kabul edip seçenekler aramaya başlayınca önceden uygulanması olanaksız bulunan aklını almayacağı bir sürü yol önümüzde açılır. Eğer 21. yüzyıla doğru yol alan toplumları yöneteceksek, en azından 20. yüzyılın bize verdiği teknolojilerden ve kavramlardan yararlanmak zorundayız. Burada önemli olan yukarıda belirtilen öneriler değildir. Bir araya gelip çalıştığımız takdirde mutlaka uygulanması çok daha kolay, çok daha güzel yöntemler bulabiliriz. Önemli olan seçeceğimiz yoldur. Bugün ya sevrilen azınlıkları ezebilmek için yenilgiyle sonuçlanacak bir savaşa girebiliriz ya da siyasal sistemimizi bu yeni çeşitliliğe yer verecek şekilde baştan kurabiliriz. Ya ikinci dalga siyasal sisteminin job gibi kaba saba aletlerini kullanmaya devam ederiz ya da yarının azınlıklara dayalı demokrasi için çok daha duyarlı yeni aletler kullanırız. Bence hangi yolu seçeceğimizi üçüncü dalganın ikinci dalga toplumunun yığınsallığını yok edişi belirleyecektir. Birinci dalga sırasında politika çoğunluk öncesi çağını yaşıyordu, ikinci dalga sırasında çoğunluk çağını yaşadı. Şimdi ise çoğunluk kuralıyla azınlık iktidarına bir arada yer veren bir çağa girmekteyiz. Yarı doğrudan demokrasi. Yarının politik sisteminin ikinci önemli ögesi yarı doğrudan demokrasi ilkesidir. Burada temsili sistemden kendi kendimize temsile geçiş vardır. Bu ikisinin karışımı yarı doğrudan demokrasidir. Daha önce gördüğümüz gibi birçok konuda ortak görüşün olmayışı temsil kavramını anlamsızlaştırmaktadır. Seçim bölgesindeki seçmenler arasında bir görüş birliği yoksa temsilci kimi temsil etmektedir? Sonra parlamenterler yasaların hazırlanmasında gittikçe daha çok uzmanların fikirlerine uymaya başlamışlardır. Böylece iktidar bir ölçüde parlamentodan bürokratlara kaymıştır. Amerikan Kongresi devlet başkanının emrindeki bürokrasinin etkisini dengeleyebilmek için kendi bürokrasisini yaratmıştır. Son 10 yılda kongrede memur olarak çalışanların sayısı 10.700'den 18.400'e çıkmıştır. Seçimle gelen temsilcilerimiz karar vermek zorunda oldukları binlerce konu hakkında gittikçe daha çok başkalarının görüşlerine, yargılarına güvenmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durumda temsilci aslında kendisini bile temsil edememektedir. Aslında parlamentolar, kongreler, meclisler kuramsal olarak birbirlerine rakip olan azınlıkların iddia ve isteklerinin uzlaştırıldığı yerlerdi. Bu azınlıkların temsilcileri onlar adına orada alışverişte bulunurlardı. Bugünün çok kaba kalmış politik aygıtlarıyla bir parlamenter bırakınız pazarlıklara girişmeyi, sözde temsil ettikleri içinde var olan daha küçük grupların neler olduğunu bile bilemez. Bu meclislerin yükü arttıkça durum gittikçe daha da kötüleşmektedir. Tek amaçlı baskı gruplarının gittikçe daha katılaşmasının nedeni de budur. Bunlar, yasama organında bir pazarlık imkanı kalmadığını görünce sistemden istedikleri konusunda herhangi bir görüşme önerisini kabul etmez olmuşlardır. Son pazarlık yeri olarak temsili meclis kuramı artık iflas etmiştir. Pazarlığın kesilmesi, karar vermenin güçleşmesi, temsil iddiasında bulunan kurumların bu niteliklerini yitirmeleri, sözde temsilciler tarafından bugün alınan birçok kararın yarın yeniden seçmene götürülmesini gerektirecektir. Eğer seçtiğimiz insanlar bir pazarlık yapamıyorsa bunu yapmak bize düşecektir. Eğer onların yaptığı yasalar bizim gereksinmelerimize uymuyorsa onları da bizim yapmamız gerekecektir. Ancak bunu yapabilmek için yeni kurumlara, yeni teknolojilere ihtiyacımız olacaktır. Bugünün temsil kurumlarını icat etmiş olan ikinci dalga devrimcileri doğrudan doğruya demokrasiyi de temsil yoluyla demokrasiyi de biliyorlardı. Fransızların 1793 anayasasında kendi işini kendin gör türü bir demokrasinin belirtileri vardır. Amerikalı devrimciler de ülkenin bazı yerlerinde uygulanan doğrudan doğruya demokrasi yöntemlerini çok iyi bilmekteydiler. Daha sonra Marx ve onun izinden gidenler yasaların yapılması ve uygulanmasına örnek olarak hep Paris Komünü'nü göstermişlerdir. Ancak o zamanlar bu tür demokrasinin yetersiz olan yanları da çok iyi bilinmekteydi. Sonunda bu sakıncalar ağır bastılar. Amerika'da ulusal plebisit sisteminin benimsenmesini öneren Macaulay, Rawl ve Johnson, The Federalist adlı kitapta bu yeniliğe yapılan iki itirazdan söz edilmektedir demektedirler. Birincisi, doğrudan doğruya demokrasi halkın bazı konulardaki duygusal tepkilerini frenleyecek ya da geciktirecek bir önlem getirmemekteydi. İkincisi, o zamanki haberleşme düzeni bu işle baş edecek gibi değildi. Bunlar haklı tereddütlerdir. 1960'ların ortalarında hırsından kahrolan Amerikan kamuoyu Hanoi'ye atom bombası atılıp atılmaması konusunda nasıl oy kullanırdı? Ya da Biedermeierhof teröristlerine ateş püsküren Batı Almanya halkı bunların sempatizanlarının bir kampta toplanıp toplanmaması konusunda. Kısacası seçimle gelen temsilcilerin halktan daha soğukkanlı olduğu kabul edilmektedir. Ancak aşırı duygusal tepki sorunu referandumla ya da doğrudan doğruya demokrasinin bir başka yöntemiyle alınmış önemli kararların uygulanmasından önce belirli bir sürenin geçmesini şart koşmak ya da bir ikinci oylama yapılmasını gerektirmek gibi bazı önlemlerle halledilebilir. 1970'lerin ortasında İsveç'te hükümetin halkı izlenecek ulusal enerji politikasının hazırlanmasına katılmaya çağırmasıyla bu yönde ilginç bir deneyim yapılmıştır. Vatandaşların güneş enerjisi, nükleer enerji, geotermal enerji gibi konularda yeterli teknik bilgiye sahip olmadığını bilen hükümet, enerji konusunda 10 saatlik bir kurs ihdaz etmiş ve bu kursa katılan bütün İsveçlileri devlete resmen başvurarak tavsiyelerde bulunmaya davet etmişti. Aynı şekilde sendikalar, yetişkin eğitim merkezleri ve siyasal yelpazenin her yanından çeşitli partilerde kendi 10 saatlik kurslarını açmışlardır. Bu kurslara aşağı yukarı 10 bin kişi katılır diye tahmin edilmekteydi. Oysa 70 bin ile 80 bin kişi ulusal bir sorunu birlikte düşünmek için bu toplantılara katılmıştır. Bunu Amerikan ölçülerine çevirirsek 2 milyon vatandaş demektir. Referandumlarda aşırı duygusallığı önlemek için buna benzer yöntemlerden yararlanılabilir. Öbür itirazın karşılanması da mümkündür. Haberleşme düzeninin yetersizliği artık bugün için söz konusu olamaz. Bu alandaki inanılmaz gelişmeler vatandaşın siyasal karar verme sürecine katılmasını sağlayan çeşitli imkanlar getirmiştir. Bir süre sonra Cube Cable TV sisteminin Columbus, Ohio'da kurmuş olduğu dünyanın ilk elektronik belediye meclisinde bulunmuştum. Karşılıklı görüşmeyi sağlayan bu sistemden yararlanan Columbuslular, yerel planlama komisyonunun toplantısına katılma olanağı bulabilmişlerdi. Evlerinde bir düğmeye basmak suretiyle imar planı, şehirler arası yolun geçeceği güzergah gibi konularda da derhal oy verebilmekteydiler. Sonra iş yalnız oy vermeyle de kalmıyordu, yine aynı sistemle görüşmelere de katılabilmekteydiler. Bu doğrudan doğruya demokrasiyi sağlama yolunda yarının getireceği çeşitli imkanların ilk örneğidir. Bilgisayarlardan, uydulardan, telefonlardan, kablolardan ve oylama tekniklerinden yararlanmak suretiyle yarının eğitim görmüş insanı tarihte ilk kez olarak birçok siyasal kararı doğrudan doğruya kendisi verecektir. Sorun doğrudan demokrasi mi, dolaylı bir demokrasi mi, kendi kendini temsil etmek mi yoksa başkaları tarafından temsil edilmek mi sorunu değildir. İki sisteminde yararlı olan yanları vardır. Vatandaşın kararlara doğrudan doğruya katılması yöntemiyle temsil edilerek katılma yöntemini bir arada çok verimli bir şekilde kullanmanın çeşitli yolları vardır. Bu ikisini bir araya getiren sisteme kısmen doğrudan doğruya demokrasi ya da yarı doğrudan demokrasi diyebiliriz. Ne sonuçlar vereceği kesin olarak bilinemeyen bu önerilerin çok geniş bir şekilde uygulanmadan önce yerel bazı denemelere tabi tutulması gerekmektedir. Yeni önerileri ister beğenelim ister beğenmeyelim. Şurası kesin ki doğrudan doğruya demokrasiye yapılan eski itirazların bugün, yani temsili demokrasiye yapılan itirazların gittikçe çoğaldığı şu sırada artık eski gücü kalmamıştır. Doğrudan doğruya demokrasinin kısmen uygulanması bize yarının daha iyi işleyecek kurumlarını hazırlamakta yardımcı olacaktır. Karar alma yükünün paylaşılması. Sistemi azınlıklara daha çok yer verecek şekilde geliştirmekte, vatandaşın kendi yöntemine daha çok katılmasına imkan tanımakta atılması zorunlu adımlardır ama bizi ancak bir yere kadar götürürler. Yarının politikası bakımından üçüncü önemli ilkenin amacı, karar verme işindeki tıkanıklığı kaldırmak ve bu işe ait olduğu yerleri dağıtmaktır. Siyasetteki bu tutukluğu gidermenin çaresi sadece liderlerin birini indirip öbürünü boşa geçirmek değil budur. Buna karar alma yükünün paylaşılması diyorum. Bazı sorunlara yerel düzeyde çözüm getirilemez, bazıları ise ulusal düzeyde halledilemez. Bazıları aynı anda birkaç düzeyde birden harekete geçirilmesi gerektirir. Sonra bir sorunu halletmenin merci her zaman aynı yer değildir, zamanla değişebilir. Bugünün siyasal düzenlemesi bu ülkeye ters düşer. Sorunlar değişmiş fakat karar mercileri aynı kalmıştır. Bu yüzden de bir sürü kararın alınması işi belirli noktalara yığılmıştır. Genellikle bunların çoğu da ulusal düzeydedir. Ulusu aşan düzeyde ise pek fazla karar alınamamaktadır. Bu düzeyde karar alacak kurumlar iyice geliştirilmemiş, ayrıca ulusal düzeyin altında kalan örgütlere ancak pek az konuda karar alma yetkisi tanınmıştır. Ulusal yönetimin boğuştuğu sorunların birçoğu aslında onun çapını aşmaktadır. Onun için pek çok konuda karar almak yetkisini devretmek üzere ulus ötesi düzeyde yeni kuruluşlara büyük ihtiyacımız vardır. Örneğin zaten ulusal devletin rakibi olan güçlü çok uluslu şirketlerle yalnızca ulusal nitelikteki yasalarla baş edemeyiz. Şirketlerin davranışlarını düzenlemek ve gerekirse uygulanmasını sağlamak için ulus ötesi kuruluşlara ihtiyacımız vardır. Rüşvet işini alalım. Amerikan hükümetinin çıkardığı rüşvetle ilgili yasalar yüzünden Amerikan şirketleri çok sıkıntı çekmektedir. Çünkü öbür devletler sanayicilerin rüşvet yedirmesine izin vermekte, hatta onları bu yönde teşvik etmektedirler. Aynı şekilde sorumluluk içinde davranmak isteyen çok uluslu şirketler, ulus ötesi düzeyde bir altyapı olmadığı sürece böyle bir kaygısı olmayan firmaların izlediği politikanın acısını çekeceklerdir. Ulus ötesi düzeyde besin maddeleri stoklarına ve doğal felaketleri anında kurtarma işine koşacak örgütlere ihtiyacımız vardır. Kıtlık tehlikesini önceden haber verecek, temel maddelerin fiyatlarındaki dalgalanmaları engelleyecek, silah ticaretinin yayılmasını önleyecek dünya çapında çalışan örgütlere gereksinme duyuyoruz. Çeşitli dünya sorunlarına eğilecek, hükümetlerin etkisinde olmayan ekipler çok yararlı olacaktır. Bugün ulus ötesi düzeyde 300 yıl önce sanayi devrimi başladığı zaman ulusal düzeyde olduğumuz kadar geriyiz. Bazı zararları ulusal devlet düzeyinden yukarı doğru göndermekle hem en tehlikeli sorunlarımızın bulunduğu düzeyde etkin bir şekilde hareket etmeyi mümkün kılıyoruz, hem de fazla yüklenilmiş bir merkezin ulusal devletin karar alma yükünü bir ölçüde azaltmış oluyoruz. Bu yükün paylaşılması zorunludur. Bütün bunlardan bizim burada çıkaracağımız sonuç şudur. Bugün toplum yeniden demokratik yönde bir atılım yapmak üzeredir. Bir karara bağlanması gereken konuların devlet başkanlarını, başbakanları, hükümetleri bir şey yapamaz hale getirecek kadar artması, siyasal katılımının da son derece artması için büyük bir fırsat getirmiştir. Büyük bir savaşım. Yeni siyasal kurumlara duyulan ihtiyaç, yeni bir aile tipine, yeni bir eğitim sistemine ve yeni bir haberleşme düzenine duyulan gereksinimle at başı gider. Bu yeni düzenleme ile yeni enerji tabanı, yeni teknolojiler ve yeni sanayiler arasında çok sıkı bağlar vardır. Bu ihtiyaç, haberleşme düzeninin köklü bir şekilde değişmesinin, sanayileşmemiş ülkelerle ilişkilere yeni bir şekil vermesine ihtiyaç duyulmasının ürünüdür. Kısacası bütün bu alanlarda hızlanan değişikliklerin ürünüdür. Bu bağların bilincine varmadan gazete manşetlerinin anlamını kavrayamayız. Çünkü bugün en önemli siyasal çekişme artık zenginle fakirin, altta kalanla üste çıkanın, hatta kapitalistlerle komünistlerin arasında cereyan etmemektedir. Bugün en büyük mücadele sanayi toplumunu koltuk değnekleriyle ayakta tutmak isteyenlerle onu aşıp daha ileri gitmeye hazır olanlar arasında oluşa gelmektedir. Bu yarının en büyük savaşı mı olacaktır? Sınıflar, ırklar, ideolojiler arasındaki öbür geleneksel çekişmeler son bulmayacaktır. Daha önce de değinildiği gibi bu mücadeleler özellikle ekonomik alanda büyük çapta bir karışıklık çıkarsa çok daha şiddetlenebilir. Ancak bütün bu çekişmeler sanattan cinsel ilişkilere, iş hayatına, seçim sistemine kadar her yerde kendisini gösterecek olan büyük savaşım içinde yerlerini alacaklardır. Onun içindir ki çevremizde iki tür siyasal savaşın cereyan etmekte olduğunu görmekteyiz. Bir düzeyde ikinci dalga gruplarının ilk ağızdan bir takım başarılar elde etmek için birbirleriyle giriştikleri her zamanki politika mücadelesidir. Ama daha alt düzeyde ise bu geleneksel ikinci dalga grupları üçüncü dalganın yeni politik güçlerine karşı koyabilmek için işbirliği halindedirler. İdeolojileri kadar yapıları da çağ dışı kalmış olan şimdiki siyasal partilerimizin aslında birbirlerine çok benzemelerinin nedeni budur. Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi, Hristiyan Demokratlar ve De Gaulle'cüler, Liberaller ve Sosyalistler, Komünistler ve Muhafazakarlar gibi Demokratlar ve Cumhuriyetçiler de aralarındaki farklara karşın hep ikinci dalga partileridir. Hepsi ayrı ayrı iktidar mücadelesi vermelerine rağmen aslında ölmek üzere olan sanayi düzenini korumaya amaçlamışlardır. Başka türlü söyleyelim, çağımızdaki en önemli siyasal gelişme biri ikinci dalga, öbürü de üçüncü dalga uygarlığına bağlı iki kampın ortaya çıkmasıdır. Bunlardan biri çekirdek aile, kitle eğitimi, dev şirketler, kitlesel işçi sendikaları, ulusal devlet ve sözde temsili hükümet gibi sanayi toplumunun temel kurumlarını sonuna kadar korumaya azimlidir. Öbürü ise enerji, savaş, yoksulluk, çevresel bozulma ve aile ilişkilerinin kopması gibi zamanımızın en önemli sorunlarının sanayi uygarlığının yapısı içinde halledilemeyeceğini anlamış olanlardır. Bu iki kamp arasındaki bağlar bütün bütüne kopmuş değildir. Birey olarak çoğumuz henüz tereddütler içindeyiz. Davalar da henüz netleşmemiştir ve birbirleriyle ilişkileri belli olmamaktadır. Ayrıca her kamp uzun dönemli düşünemeyen, yalnız kendi çıkarlarını kollayan küçük gruplardan oluşmuştur. Ahlaklılık da hiçbir kampın tekelinde değildir. Her iki kampta da dürüst insanlar vardır. Yine de yüzeyden bakınca görünmeyen bu iki siyasal topluluk arasında çok büyük farklar bulunur. İkinci dalgayı savunanlar azınlık iktidarına karşı çıkmakta, doğrudan doğruya demokrasiyi popülizm diyerek küçümsemekte, merkezcilikten uzaklaşmaya, bölgeciliğe, farklılaşmaya karşı koymakta, okulların yığınsallıktan uzaklaştırılması için yapılan çalışmalara karşı direnmekte, ilkel bir enerji düzenini korumak için boğuşmakta, çekirdek aileye adeta tapmakta, ekolojik kaygılarla alay etmekte, sanayi çağının milliyetçiliğini savunmaktadırlar. Daha adil bir dünya, ekonomik düzeni için yapılan çalışmalara karşı çıkmaktadırlar. Buna karşılık, üçüncü dalga güçleri paylaşılan azınlık iktidarı türünden bir demokrasiyi tercih ederler. Doğrudan doğruya demokrasi yolunda bir takım deneyimler yapmaya hazırdırlar. Transnasyonalizmden, ulus ötecilikten yanadırlar, büyük bürokrasilerden dağıtılmasını isterler, yenilebilen ve çok fazla merkezci olmayan bir enerji düzeni isterler, çekirdek aileden farklı aile tiplerinin de yasal sayılmasını savunurlar, okullarda standartlaşmanın azalmasına çalışırlar, çevre sorunlarına öncelik tanırlar, dünya ekonomisinin daha dengeli ve adil olmasının gerektiğini kabul ederler. Her şeyden önemlisi ikinci dalgayı savunanlar, bildiğimiz politik oyunları oynarlarken üçüncü dalgadan yana olanlar yenileri de dahil olmak üzere bütün siyasal partilere, adaylara kuşkuyla bakarlar ve bugünkü siyasal ortamda yaşamsal önemi olan kararların alınmasına imkan olmadığına inanırlar. Bugün toplumda şeklen iktidar sahibi olanların çoğu, politikacılar, iş adamları, sendika liderleri, eğitimciler, kitle haberleşme araçlarının başında bulunan kimseler, ikinci dalgayı savunanlar arasındadırlar ama bunların birçoğu ikinci dalga dünya görüşünün yetersizliğini hissedip bundan ötürü huzursuzdur. Sıradan vatandaşların sayısal bakımdan büyük bir bölümü de ikinci dalga mensupları arasında yer alır. Üçüncü dalga savunucularının özelliklerini belirtmek daha güçtür. Bunların bazıları büyük şirketlerin başındadır, bazıları ise tüketicilerden yana olup şirketlere karşı düşmanlık beslerler. Bazıları kendilerini çevre sorunlarına vermişlerdir. Kimileri de daha çok aile hayatıyla, kadının ve erkeğin toplum içindeki rolleriyle, kişiliğin gelişmesiyle ilgilenirler. Bir bölümü neredeyse yalnızca alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle meşguldür. Bir başka bölümü ise haberleşme alanındaki değişikliklerin demokrasinin gelişmesine yapacağı katkıyı düşünüp heyecanlanan insanlardır. Bunlardan bazıları ikinci dalganın sağından, bazıları ise ikinci dalganın solundan gelirler. Bazıları uzun yıllardan beri barış davasının militanlığını yapmıştır. Bazıları ise hayatlarında bir kere olsun bir gösteriye ya da bir yürüyüşe katılmamıştır. Kimisi çok dindardır, kimisi ise su katılmamış, tanrı tanımaz. Dış görünüş açısından şekilsiz olan bir insan topluluğuna sınıf denilebilir mi diye bilginler uzun uzun tartışabilirler. Ya da eğer denebilirse bu aydınların, teknisyenlerin ve bunun gibilerin haber işçileri sınıfını oluşturduğu söylenebilir mi? Üçüncü dalgayı savunanların çoğu kolej eğitimi görmüş, orta sınıfa mensup kimselerdir. Kuşkusuz çoğu enformasyon üretimi ve dağıtımı işiyle meşguldür. Belki terimleri biraz zorlayarak bu topluluğa sınıf demek de mümkündür. Ama böyle yapmak konuya daha çok belirsizlik getirir. Sanayi toplumunun yığınsallıktan uzaklaşmasına çalışanlar arasında önemli bir grupta nispeten az eğitim görmüş etnik azınlıklardır. Bunların James Bond çanta taşıyan bilgi işçilerine benzeyen yanları pek yoktur. Ya ikinci dalga toplumunda kendilerine tanınan sınırlı rolleri aşmak için boğuşan kadınları nasıl tanımlamalı? Kendi işini kendin gör akımına katılan milyonlarca insanı. Ya yalnızlığın kurbanı olanlar, dağılan ailelerin cinsel konulardaki anlayışlarıyla azınlıkta olmanın acısını çekenler. Hepsini bir sınıf kavramı içinde toplamak kolay kolay mümkün olamaz. Bu insanlar toplumun çeşitli kesimlerinden gelmektedir ama her biri üçüncü dalga akımı için önemli bir güç kaynağıdır. Hatta bunlar hakkında akım terimini kullanmak bile yanıltıcı olabilir çünkü akım kelimesi güçlü bir ortak bilinç anlamını içerir. Oysa henüz böyle bir bilinçlenme söz konusu değildir, kaldı ki üçüncü dalgadan yana olanlar haklı olarak her türlü akımı kuşkuyla karşılarlar. Neyse, ister sınıf diyelim, ister akım diyelim, ister gelişi güzel bir insan topluluğu diyelim. Bunların hepsinde ortak yan olarak ikinci dalga kurumları karşısında duyulan düş kırıklığıdır. Hepsi eski düzenin artık düzeltilemeyecek kadar bozulduğuna inanır. Onun için ikinci ve üçüncü dalga güçleri arasındaki bu büyük savaşım sınıf, parti, yaş grubu, etnik grubu gibi ayrımlar tanımaz. Bu kavga bütün politik yaşamımıza yeni bir düzen getirir, sonra uyumlu sınıfsız kavgaya yer vermeyen bir toplum da vaat etmez. Tersine pek yakın tarihte birçok ülkede çöken sanayi toplumundan kalanı paylaşmak için değil, geleceği kimin şekillendireceğini saptamak için çok çeşitli mücadeleler olacaktır. Bu büyük savaş yarının politikasını ve yeni doğacak uygarlığın şeklini etkileyecektir. İleride oynayacağımız rolü bu büyük savaşta bilerek ya da bilmeyerek tutacağımız yan belirleyecektir. Bu yıkıcı veya yapıcı bir rol olabilir. Kaderimiz yaratmak. Bazı kuşaklar bir uygarlık yaratmak, bazıları da onu korumak için dünyaya gelirler. İkinci tarihsel değişiklikler dalgasını başlatan kuşak koşullar gereği yaratıcı olmak zorundaydı. Bugün normal karşıladığımız siyasal düzenlemenin büyük bir bölümü Montesquieu'ler, Mill'ler, Madison'lar bulup geliştirmişlerdi. İki uygarlığın arasında kaldıkları için onların kaderi yaratmaktı. Bugün yaşamımızın her kesiminde, ailede, okulda, işte, kilisede, enerji düzeninde, haberleşmede yeni yapılar, üçüncü dalga formları yaratmak zorundayız. Zaten birçok ülkede milyonlarca insan bu işi yapmaya şimdiden başlamış bulunmaktadır. Yaşamımızın hiçbir yanı politik yaşamımız kadar çağ dışı kalmış değildir. İşin garibi, hiçbir alanda da yapılabilecek değişiklikleri düşünme konusunda bu kadar isteksiz, bu denli çekingen değiliz. Kendi işlerinde son derece yaratıcı olan insanlar bile kendilerine anayasamızın ya da siyasal kurumlarımızın çağ dışı kaldığı ve değiştirilmesi gerektiği söylenince sanki donup kalırlar. Büyük politik değişiklikler olasılığı o kadar ürkütücü gelir ki nedenle rahatsız edici olursa olsun bugünkü durum mümkün olan düzenlemelerin en iyisi gibi görünür onlara. Buna karşılık her toplumda gırtlaklarına kadar çağ dışı kalmış, ikinci dalga öncüllerine gömülmüş, hiçbir değişikliği yeterli bulmayan sözde devrimciler vardır. Biz tarihte yeni bir aşamaya doğru ilerlerken bu romantik anarşistler, bu masa başı gerillaları, bu sağcı bağnazlar, bu solcu militanlar dünün sararmış solmuş sayfalarından çıkardıkları devrim düşleri görmektedirler. Oysa bu büyük savaşım daha ileri aşamalara varınca önümüze eski bir devrimin kopyası gelmeyecektir. Bir merkezden yönetilen bir öncü parti peşine kitleleri takıp bugün yönetimi elinde bulunduran seçkinleri devirecek diye beklemek boşunadır. Üçüncü dalga uygarlığı için gerekli olan yeni siyasal yapılar paldır küldür yapılan bir ayaklanma sonucu olarak değil, çeşitli düzeylerde 15-20 yıl içinde azar azar ortaya çıkacak değişikliklerin birleşmesinin sonucu olarak gerçekleşecektir. Bu geleceğe doğru ilerlerken herhangi bir şiddet olayıyla karşılaşmayacağımızı söylemiyoruz. Birinci dalgadan ikinci dalgaya geçiş sırasında kanlı savaşlar, devrimler, açlıklar, göçler, hükümet darbeleri vardı. Bugün pota yükselmiş, zamanda azalmış olduğundan tehlikeler çok daha fazladır. Çok şey bugünün seçkinlerinin esnekliğine ve zekasına bağlıdır. Eğer bunlar ileriyi görmeyen, kafalarını kullanamayan, geçmişteki birçok yönetici grup gibi korkak insanlarsa, üçüncü dalgaya çok katı bir şekilde karşı koyarlar. Böylece şiddet kullanmasını ve kendilerinin yok edilmesini, tehlikesini arttırırlar. Yok öyle yapmayıp da üçüncü dalgaya ayak uydururlarsa, demokrasinin biraz daha genişletilmesine ihtiyaç olduğunu kabul ederlerse, tıpkı teknolojiye dayalı sanayi toplumunun geleceğini anlayıp onun yaratılışına katılan birinci dalganın akıllı seçkinleri gibi onlar da üçüncü dalga uygarlığının yaratılış seçeneğine katılırlar. İçinde yaşadığımız dünyanın ne kadar tehlikeli olduğunu çoğumuz biliyoruz ya da hissediyoruz. Biliyoruz ki toplum hayatındaki istikrarsızlıklar ve politik alandaki belirsizlikler korkunç bir takım enerji boşalmalarına yol açabilir. Savaşın, ekonomik çöküntünün ne olduğunu iyi biliyoruz. En iyi niyetlerin ve toplumsal çöküntülerin kaç kez totalitarizmle sonuçlandığından da haberimiz var. Anlaşılan çoğumuzun bilmediği görmezliğe geldiği dünle bugün arasındaki olumlu farklardır. Koşullar ülkeden ülkeye değişebilir ama tarihte hiçbir zaman oldukça iyi eğitim görmüş, bu denli çok bilgiyle donatılmış, bu kadar çok sayıda insan olmamıştır. Hiçbir zaman bu kadar insan onlara toplum sorunlarıyla da meşgul olmak için yeterli zaman ve enerji sağlayan bir refah düzeyine ermemiştir. Hiçbir zaman böyle çok insan seyahat etmek, haberleşmek ve başka kültürlerden de yararlanmak olanağını bulamamıştır. Köklü olmasına rağmen barışçı yollardan yapılan değişikliklerden karlı çıkacak insanların sayısı da hiçbir zaman bu kadar çok olmamıştır. Ne kadar aydın olurlarsa olsunlar, seçkinler yeni bir uygarlık yaratamazlar. Bütün insanların katkısına ihtiyaç vardır ve insanlar da bu katkıda bulunmaya hazırdırlar. Gelecek kuşağa kadar yepyeni kurumlar ve anayasalar yaratmayı amaç edinirsek, en önemli katkıyı yani insanların bu sorunları hep birlikte düşünmesini, hayal güçlerini yaratıcılıkta kullanmasını sağlayabiliriz. Daha önce belirttiğimiz 3 ilkeye dayalı olan yeni politik kurumları geliştirmeye ne kadar çabuk başlarsak, geçişin barış içinde olması olasılığı da o denli fazla olur. Tehlikenin çok olmasının nedeni bu değişiklikler değil, bu değişiklikleri önleme çabalarıdır. Kan dökülmesi tehlikesine, çağ dışılığı korumaya kalkışmak neden olur. Bu demektir ki şiddetten kaçınmak için siyasal yapıların çağ dışılığı sorunu üzerinde şimdiden durmalıyız. Ve bu sorunu uzmanlara, anayasa hukukçularına, avukatlara, politikacılara değil halka, halkın kurmuş olduğu örgütlere, derneklere, işçi sendikalarına, kiliselere, azınlıklara, bilginlere, ev kadınlarına, iş adamlarına götürmeliyiz. Önce 3. dalga uygarlığının ihtiyaçlarına uyan bir siyasal sistem konusunda geniş bir tartışma ortamı yaratmalıyız. Büyük bir hayal gücünün ürünü olan önerilerin ve yeni fikirlerin ortaya çıkması için konferanslar, televizyon programları, açık oturumlara, yarışmalara ihtiyaç vardır. Bu işler için uydulardan tutun, karşılıklı görüşme sağlayan televizyonlara kadar elimizde olan bütün teknik olanaklardan yararlanmalıyız. Geleceğin nasıl olacağını ayrıntılarıyla hiç kimse bilemez. Üçüncü dalga toplumu için hangi düzenlemenin daha yararlı olacağını da kesinlikle söyleyemeyiz. Onun için bütün topluma aynen uygulanacak tepeden inme düzenlemeleri aklımızdan çıkarmalıyız. Onun için ulusal ve ulus ötesi düzeyde bir uygulamaya geçmeden önce çeşitli modelleri denememize olanak verecek binlerce girişimin yapılmasına imkan sağlamalıyız. Ama aynı zamanda buna benzer denemelerin yapılabilmesi için ulusal ve ulus ötesi düzeyde de hazırlıklarımızı tamamlamalıyız. Bugün ikinci dalga devletlerinin neden olduğu düş kırıklıkları, öfkeler ya otoriter bir yönetim isteyen demagoglar tarafından kışkırtılabilir ya da demokratik bir yapının ortaya çıkması için seferber edilebilir. Toplumsal sorunlarla ilgili geniş bir eğitim kampanyası açmak suretiyle totalitarizmin bir hamle yapması önlenebilir. Milyonlarca insanı bizi bekleyen bunalımlara karşı hazırlayabiliriz. Sonra var olan siyasal sistemleri de gerekli olan değişiklikleri hızlandırmaları için baskı altına alabiliriz. Tabandan gelen böyle bir baskı olmadıkça bugünkü sözde liderlerin, devlet başkanlarının, politikacıların, senatörlerin, merkez komitesi üyelerinin çağ dışı da olsa kendilerine saygınlık, para ve sözde iktidar sağlayan kurumlara karşı çıkmalarını bekleyemeyiz. İleriyi gören, alışılmamış tipte bazı politikacılar bu siyasal değişikliği daha başlangıçta destekleyebilirler ancak çoğu dışarıdan gelen istekler dayanılmaz bir hal alınca bunalım ortada şiddetten başka bir seçenek bırakmayacak boyuta ulaşınca boyun eğer. Onun için değişikliğin sorumluluğunu biz taşıyoruz. Önce kendimizi hazırlamalıyız, kendimize görünüşte çok ters, şaşırtıcı gelen görüşlere karşı bile kulaklarımızı tıkamamayı öğretmeliyiz. Bu, herhangi bir yeni görüşü oracıkta boğmaya kalkan ve saçma, sıkıcı, rahatsız edici bile olsa bugün var olan her şeyi savunan fikir düşmanlarıyla boğuşmak demektir. Bu, halkın düşündüklerini sapık, çarpık bile olsa dile getirme hakkını savunmak için mücadele etmek demektir. Her şeyden çok bu yapım işine şimdiden, yani bugünkü politik sistemlerin yıkılmasıyla dikta yanlılarının sokakları doldurmasından ve 21. yüzyıl demokrasisine barış içinde geçişi imkansız kılmasından önce başlamak demektir. Eğer bugün başlarsak biz ve çocuklarımız yalnızca çağ dışı kalmış politik bir düzenin yerini alacak olan yeni bir sistemin değil, uygarlığın yapımına da katılmak heyecanını yaşayabiliriz. Bu dünyadan göçmüş olan devrimci kuşağınki gibi bizim kaderimizde yaratmaktır. Kitabın sonu 26 Nisan 2002, sayfa numarası 492.